Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör H.C. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 56. Günümüzden 2000 yıl önce deniz seviyesinin 2 ila 3 metre kadar alçak olduğu dönemde Eşen Çayı, Körfez'in batı bölümünü doldurmuş ve Körfez'in doğusunda Ova Gölü oluşmuştur. Günümüzden 1000 yıl kadar önce başlayan alüvyonlaşmanın artması ile Ova Gölü bataklık haline dönüşmüş ve alüvyonlar Akdeniz'e doğru ilerlemiştir. Patara Limanı'nın bulunduğu Körfez'in önü kıyı kordonu ile kapanarak bataklık halini almıştır. Göksu Deltası. Akdeniz'e doğru 11 kilometre uzunluğunda olan Göksu Deltası'nın Taşucu, Susanoğlu arasındaki genişliği 16 kilometreyi bulur. Göksu Deltası önce batıya doğru ilerlemiş, daha sonra güneye doğru yönelmiş ve Akgöl'ün kuzeyini takiben denize ulaşmıştır. Sonra kıyı kordonunun gerisinde Akgöl oluşmuştur. Geçen asrın başlarında üç koldan denize dökülen Göksu, bugünkü ağzını açarak güneye doğru yönelmiştir. Seyhan ve Ceyhan Delta Ovası, Çukurova. Yurdumuzun en geniş ve verimli ovası olan Çukurova, DB yönünde 100 kilometre uzunluğunda, KG yönünde ise 70 kilometre genişliktedir. Bu delta, Ceyhan ve Seyhan nehirleri tarafından oluşturulmuştur. Nehirler zaman zaman birbirleriyle birleşmiş ve ayrışmışlardır. Hititler zamanında kıyı çizgisinin Mersin'den doğuya doğru uzanarak Domuztepe'ye ulaşmış, milat yıllarında Tarsus şehrinin Regma denilen bir lagünün kuzeyine ilerlemiş, Tarsus çayı milattan sonra 1. yüzyılda doğuya doğru dönerek bu lagünün içerisine akmıştır. Lagünün dolmasından sonra Tarsus ve Seyhan nehirlerinin doğuya doğru yönelerek Yüreğir Ovası'nın 4 ila 5 metre izohipsinin güneyinde kalan sahayı, Etiler zamanından beri de Çukurova'nın diğer kesimleri Seyhan ve Ceyhan nehirleri tarafından doldurulmuştur. Asi Deltası. Çökmeye uğrayan Asi oluğundaki delta fazla gelişme imkanı bulamamıştır. Bununla beraber Asi koyunda kurulan Selokeya, Pierya limanının M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasında lagünler ve kıyı kordonu delta alanında belirmeye başlamasıyla denizle bağlantısı kesilmiş ve 1000 yıl kadar önce bugünkü duruma yaklaşmıştır. 4. Platolar. Çoğu kez çevresine göre alçakta olan akarsularla derin olarak yarılmış düzlüklere plato denilir. Platolar deniz seviyesine yakın yerlerden başlayarak çok yüksek sahalara kadar çıkar. Hayvan otlatılan yüksek kesimlerdeki platolara bazen yayla da denir. Ülkemizde platolar genel olarak yatay tabakalı neojen arazisi ve bazalt lavları üzerinde bulunur. Ülkemizde yaylaların en fazla yaygın olduğu alanların başında İç Anadolu bölgesi gelir. Burada Tuz Gölü ve Konya Ovası arasında Obruk Platosu, Tuz Gölü'nün batısında Cihanbeyli Platosu, kuzeybatısında Haymana Platosu yer alır. Buradaki platoların çoğunluğu kireç taşı, kum taşı, marnlardan ibaret tabakalar üzerinde 1000 ila 1500 metre arasında uzanır. Yukarı Kızılırmak bölümünde Bozok Platosu bulunur. Yozgat Akdağ Madeni arasında özellikle lava örtüleri üzerinde geniş platolar görülür. Doğu Anadolu bölgesinde ülkemizin en yüksek ve oldukça düz platoları bazalt lavları üzerinde yer alır. Nitekim Erzurum Kars ve Ardahan platoları 1500 ila 2000 metre arasında uzanır. Bunun dışında daha yüksek alanlarda Pliyosen sonu ve Kuvaterner başlarında çıkan bazaltlar engebeli olan temeli örterek çok az eğimli düzlükler oluşturmuştur. Bunlara örnek olarak Allahu Ekber ve Yalnız Çam dağlarında 2500 metre civarında uzanan alanlar gösterilebilir. Yine Doğu Anadolu'da tortul volkanik araziler üzerinde de platolar görülür. Bunlara misal olarak Ardahan Platosu'nun kura kesimi ile Kars-Arpaçay dolayları verilebilir. İç Batı Anadolu'da Uşak-Eşme dolaylarında dalgalı yüzeyler geniş platolar halindedir. Bu kesimde Menderes Masifi üzerini kaplayan tortul tabakalar, Gediz ve ana kolları tarafından yer yer derin olarak yarılarak temeli oluşturan araziler yüzeye çıkmıştır. Ayrıca Orta Toros dağlarında Taşeli Platosu veya Yaylası da yataya yakın uzanış gösteren killi, kumlu, kireç taşları ve marnlar üzerinde uzanır. Bu saha göksu ve kolları tarafından derin olarak yarılmıştır. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Mardin, Mazıdağ ve Karacadağ volkan kütlesi üzerinde de dalgalı geniş yüzeyler uzanır. Güneydoğu Torosların eteklerinde Adıyaman platosu yer alır. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep çevresinde killi kireçli arazilerin Fırat'a kavuşan kollar tarafından yarılması ile 600 ila 800 metre arasında uzanan Gaziantep platosu, Fırat Nehri ile doğuda Karacadağ arasında da Şanlıurfa platosu yer alır. Dağ kuşaklarımızdaki eski aşınama yüzeyleri üzerinde platolar bulunur. Örneğin Orta Karadeniz bölümünde Canik Giresun dağlarında yüksekliği 1500 metrenin üzerinde olan platolara geçilir. Bunların başında Fas'la Şebinkarahisar arasında uzayan Perşembe Yaylası gelir. Kısaca ülkemizdeki platolar ya yatay tabakalı yapılar üzerinde ve lavların yayıldığı alanlarda ya da aşınma sonucu düzleşmiş araziler üzerinde bulunur. Platoların genellikle yüksek alanlarda bulunması, bu sahaların çoğunlukla epirojenik ve faylanma hareketleriyle yükseldiğini, bu yükselmeye paralel olarak da düzlük alanların parçalandığını gösterir. 5. Türkiye'de karst topografyası. Bilindiği gibi karst topografyası, karbondioksitli suların başta kireç taşı olmak üzere jips, kaya tuzu gibi çözünebilir kayaların kimyasal yönden aşınması ile meydana gelir. Esas itibariyle karst topografyası, kireç taşının çözünmesi ve suda çözünür halde bulunan kalsiyum bikarbonatın suyun buharlaşması ile tekrar CaCO3 şeklinde çökelmesi ile oluşur. Ülkemizde karst topografyası, kireç taşlarının çok yaygın olduğu Orta ve Batı Toroslarda görülür. Bilhassa Teke Yarımadası, Göller Yöresi ve Taşeli Platosu karst topografyasının en iyi geliştiği ve çeşitli karst şekillerinin oluştuğu alandır. Bunun yanında İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve yurdumuzun diğer bölgelerinde de yerel olarak karst topografyasına ait şekiller bulunur. 5.1. Türkiye'de karstlaşma şartları ve karstlaşmayı tayin eden etkenler. 1. Kireç taşının bileşimi ve kalınlığı. Karstlaşma, kireç oranının fazla olduğu kireç taşları üzerinde artmakta, buna karşılık taşın bileşiminde bulunan yabancı madde arttıkça azalmaktadır. Nitekim kumlu kireç taşı ve marlar veya killi kireç taşlarında karstlaşma zayıftır. Mut Havzası, Ermenek ve Gülnar platolarında dolin ve polyeler kireci fazla olan kireç taşları üzerinde gelişme göstermiş, killi tabakalar üzerinde ise kesintiye uğramıştır. Tabaka kalınlığı ile karstlaşma arasında da sıkı ilişkiler vardır. Yeraltı akarsuları, mağara, dolin ve polyelerin geliştiği alanlar, kalınlığı yüzlerce metreyi bulan kireç taşları üzerinde oluşmuştur. 2. Yapısal özellikler. Karstlaşma ile kireç taşı tabakalarının eğimi ve zayıf kuşaklar arasında oldukça sıkı ilişkiler mevcuttur. Nitekim tabakaların eğimli olduğu alanlarda karstlaşma tabaka eğimine uygun olarak devam eder. Taşeli platosunun batı kısmında Taşkent-Ermenek arasında olduğu gibi bu sahada meydana gelen dolinler desimetrik bir durum gösterir. Buna karşılık yatay tabakalarda gösteren sahalarda oluşan dolin ve polyelerin tabanları düz ve kenarları diktir. Burada polye veya dolinin derinliğini kireç taşı tabakasının kalınlığı tayin eder. Yani kireç taşı tabakası ne kadar kalın ise dolin ve polye de o kadar derin olur. Öte yandan kıvrımlı, çok kalın ve sert olan kireç taşları üzerindeki dolinler huni biçimindedir. Eski akarsu yatakları, fay kuşakları ve senklinal eksenleri boyunca doğrusal uzanış gösteren polyeler bulunur. Bunlardan biri Beyşehir Gölü'nün güneyinde 12,5 kilometre uzunluk ve 1,2 ila 2 kilometre genişliğinde olan Gembos polyesidir. Tektonik kökenli çanaklar, hem karstlaşmanın ilerlemesi hem de karstik çukurların genişlemesi bakımından uygun şartlar hazırlamıştır. Toroslardaki Eğirdir, Kovada, Isparta, Atabeyli, Elmalı, Burdur, Tefenli, Çeltikçi, Kestel ve Seki, Burdur, tektonik çukurluklar karstlaşma ile genişlemiş ve günümüzdeki görünümlerini almıştır. Bunun yanında kireç taşlarındaki zayıf ve kırık kuşakların varlığı, karstlaşmanın yüzeyden derinlere doğru ilerlemesi üzerinde ve buna bağlı olarak mağara ile yeraltı akarsularının gelişmesinde etkili olmaktadır. Akdeniz'e akan yeraltı akarsularının bir bölümü zayıf kuşakları takip etmektedir. 3. Karstlaşmada zaman ve iklimin etkileri. Batı torosların karstik şekiller yönünden zengin olması, buradaki karstlaşmanın mezozoik sonundan itibaren başlaması ile ilgilidir. Nitekim bu araziler üzerinde uzun bir zaman sürecinde karstlaşma sonucu büyük çukurlar meydana gelmiş ve neojende bu çukurlar göllerle işgal edilmiştir. Örneğin Yatağan, Muğla, Bucak ve Elmalı havzaları mezozoik ve alt tersiyer arasındaki karstlaşma sonucu oluşmuştur. Yatağan, Muğla'daki geniş ve derin karstik depresyon neojen döneminde gölle işgal edilmiş ve burada kömür yatakları teşekkül etmiştir. Buzul döneminde torosların yüksek kısımlarındaki karstik çukurlara yerleşen buzulların erimesi ve bünyelerinde daha fazla karbondioksit içermeleri karstlaşmanın şiddetlenmesine neden olmuştur. Nitekim Bolkar ve Aladağlardan gelen sular bu sahalarda kanyon şeklinde derin vadiler açmışlardır. Bunun yanında buzullar arası dönemlerde orta kuşağın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de nemli ve sıcak iklimin hüküm sürmesinin karstlaşmanın günümüze göre daha da şiddetlenmesine neden olduğu söylenebilir. Antalya'daki traverten taraçaları Toroslar'da günümüze göre şiddetli olarak karstlaşmanın devam ettiği dönemlerde Antalya Ovası'nı kaplayan kireçli suların buharlaşarak bünyelerindeki kireci bırakmaları ile teşekkül etmiştir. 4. Tektonik hareketlerin etkisi. Torosların Alp Dağ oluşumu ve ondan sonraki yer hareketleriyle yükselmesi karstik sahalardaki yerüstü akarsularının yer altına doğru ilerlemesini sağlamıştır. Yani dağın yükselmesi akarsuyun taban seviyesinin alçalmasına ve aşınmanın şiddetlenmesine yol açmıştır. Uzun bir zaman sürecindeki aşınma sonucu günümüzdeki yeraltı nehirleri yüzlerce metre derine inen mağaralar oluşmuştur. Göksu Vadisi Yerköprü dolaylarında 500 metre kadar yatağını derinleştirerek bugünkü konumuna gelmiştir. Ayrıca karstlaşmanın derine doğru inmesiyle farklı yükseklikte mağaralar ve traverten basamakları oluşmuştur. Toroslarda faylanma hareketleri sonucu oluşan tektonik oluklarda polyeler ile hali hazırdaki göller meydana gelmiştir. 5.2. Kireç taşlarının çözülmesiyle oluşan karstik şekiller. Kireç taşı şu kimyasal olaylarla çözünür ve tekrar oluşur. CO, CO3 artı H2CO3, CaH parantez içinde CO3 2, CaH parantez içinde CO3 2, CaCO3 artı H2O artı CO2. 1. Lapyalar. Kireç taşının çözünmesiyle taşın yüzeyinde oluşan kanalcık veya küçük oluklara lapya denir. Aşağı yukarı tüm karstik sahalarımızda suların kanalize oldukları yamaçlar boyunca lapyalar görülmektedir. Toroslarda Giden Gelmez Dağı, Bolkar ve Aladağların yamaçları boyunca çatlaklar üzerinde çatlak lapyaları, yamaçlar boyunca dikey olarak uzanan duvar lapyaları, dolin ve polyelerin yamaçlarında oluklu lapyalar bulunur. Çoğunlukla çatlaklar boyunca yüzeyde gelişen lapyalar insanın yürümesini son derece güçleştirir. Yağış suları lapyalarla genişleyen çatlaklar boyunca derinlere sızar. 2. Dolinler. Kokurdan, tava, koyak sözcükleriyle ifade edilen ve derinliği birkaç metre, çapları birkaç metre ile 200 metre arasında değişen çukur sahalardır. Dolinler, Karaman'ın güneyinde İbrala, Mut'un kuzeydoğusunda Aksıfat platosunda, göller yöresinde Bolkar, Geyik ve Aladağlar'da çok sayıda bulunur. Huni ve silindir şeklinde olan dolinler, Akseki'nin doğusunda 1600 ila 1800 metre yükseklikteki Çimiköy ve çevresinde yaygındır. Antalya'da kale civarındaki amfiteatr şeklinde olan limanda bir doline tekabül eder. 3. Obruklar. Baca ve kuyu biçiminde olan obruklar, İç Anadolu'nun güneyinde ve Toroslar'da yer yer görülür. Obruklar, Konya bölümünde yaygındır. Burada Kızılören köyü yakınında Kızılören obruğunun derinliği 180 metre, çapı ise 228 metredir. Obruğun 25 metre altında daimi göl vardır. Yine aynı yörede Timraş, Kuru Obruk, Çalıdeniz adında obruklar da bulunur. Silifke'nin doğusunda turistik önemi olan Cennet ve Cehennem obrukları da yer alır. Ayrıca Akseki'nin doğusunda 1600 ila 1800 metre yükseklikteki Çimiköy ve çevresinde derinliği 14 ila 243 metre arasında değişen 22 adet obruk vardır. Bu obruklardan Ürgüden birin derinliği 243, Dünek dibinin ise 192 metredir. 4. Polyeler. Karstik ova anlamına gelen polye, birkaç yüz metre ile birkaç kilometre genişlik ve uzunluğundadır. Polyeler, Batı ve Orta Toroslarda eski akarsu yatakları ve senklinal eksenleri boyunca gelişmiştir. Geniş tarımsal arazilerin bulunduğu polyelerin içinde ve kenarlarında kırsal yerleşmelere küçük şehirler yer alır. Bu konuda bir fikir vermek bakımından bazı polyelerin yükseklikleri ve kapladıkları alanlar verilmiştir. Polye adı, alanı kilometre kare, ortalama metre, polye adı, alanı alan kilometre kare, yükseklik metre. Çeltikçi 52, 850, Kestel 128, 780, Zivint 156, 900, Bozova 114, 830, Badem Ağacı 34, 780, Kızılkaya 36, 795. Batı Toroslarda ayrıca Elmalı, Avlan, Kaş Çiftliği, Muğla'nın doğusunda kuzeydoğu güneybatı yönünde 15 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre kadar genişlikte olan Muğla Polyesi, Eşen Çayı'nın yukarı havzasında Seki Polyesi bulunur. Orta Toroslarda Mut'un 30 kilometre kadar kuzeydoğusunda Kızılova, zaman zaman kuruyan Suğla Gölü'nün bulunduğu Suğla Polyesi yer alır. Adana'nın kuzeydoğusunda 1200 ila 1500 metreleri arasında Çokak, Gemboz, Çukurhisar ve Abanos polyeleri ile Torosların muhtelif kesimlerinde çok sayıda polye vardır. Toroslardaki polyeler adeta yöresel olarak birer hayat sahası olup yoğun olarak tarımsal faaliyetler yapılır. 5.3. Yeraltı akarsu ile ilgili şekiller. Kuru, kör ve çıkmaz vadiler. Yüzeydeki suların çatlaklar boyunca sızması ve polyelerin muhtelif kesimlerinde biriken suların yer altına geçmesiyle yeraltı akarsuları oluşmuştur. Mesela Antalya'nın 5 kilometre kadar kuzeyinde Varsak köyü yakınında Düden batağında depresyona giren Düden suyu 2 kilometre kadar yer altında aktıktan sonra Düdenbaşı mevkiinde tekrar yüzeye çıkar. Kovada Gölü'nün sularını boşaltan ve Aksu Irmağı'nı oluşturan birçok yeraltı akarsuyu da bulunur. Tüneller, köprüler ve mağaralar. Silifke'nin 130 kilometre kuzeydoğusunda Göksu Nehri üzerindeki Yerköprü doğal bir tünel olup 500 metre uzunluktadır. Burada traverten depoları altında sızan sular zamanla doğal bir tünel oluşturmuştur. Göller yöresindeki göllerden Düdenlere su yutan giren sular Akdeniz sahil kuşağında bazen akarsular, bazen de gür kaynaklar halinde çıkar. Mesela Manavgat çayını besleyen Dumanlı Yeraltı Nehri bunlardan biridir. Eğirdir Gölü'nden kaynağını alan sular yeraltı kanallarından akarak Aksu ve Köprü Çayı havzalarında yüzeye ulaşır. Aynı şekilde Manavgat çayı da yeraltı akarsularından beslenir. Ülkemizde karstik bölgelerde çok sayıda rastlanan en önemli çözülme şekillerinden biri de mağaralardır. Burdur, Eğirdir, Beyşehir gölleri ile Akdeniz arasında, Anamur, Silifke ve Mersin kuzeyinde, Feke, Osmaniye, İskenderun ve Antakya yayı üzerinde sayılamayacak kadar çok mağara vardır. Alanya'da Damlataş, Mersin batısında Narlıkuyu, Akseki Sadıklar Köyü yakınında 207 metre derinliğinde Koyun Göbeği, Manavgat ile Suğla Gölü arasında Manavgat suyu çevresinde Düden suyu, Alanya kuzeyinde Dim adlı mağaralar tespit edilmiştir. Sarkıt ve dikitleriyle güzel bir tabiat abidesi oluşturan Burdur İnsuyu Mağarası, 500 metre kadar uzunlukta olup birçok yeraltı gölü ve havuzlarına sahiptir. Bu mağaranın 2 kilometre kuzeyinde Kızılin Mağarası yer alır. Manavgat Çayı Havzası'nda dünyanın en uzun yeraltı nehirleri olarak tanımlanan Dumanlı 1 ve 2 adlı mağara ve yeraltı ırmakları mevcuttur. Taşeli Platosu'nda Aksıfat, Kırbaşı, Topgedik ve Kılobası mevkilerinde mağaralar ve yeraltı nehirleri gelişmiştir. Burada Karaman'ın 45 kilometre güneydoğusunda 1356 metre uzunluğunda İnce Su ile 750 metre uzunluktaki Asarini mağaraları ve yeraltı mecraları vardır. Giden Gelmez Dağı'nın kuzeydoğu kenarında Tınaztepe mağaraları alt alta 3 seviyede gelişme göstermiştir. Ülkemizdeki önemli mağaralardan biri de Tokat Oluğu'nun güneyindeki Balcalı mağarasıdır. Yeraltı akarsuyu boyunca gelişmiş olan mağaralarda çok çeşitli sarkıt, dikit ve havuzlar bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da Midyat civarında Hanok, Cin ve Deniz adlı yeraltı, göl ve akarsuların olduğu mağaralar vardır. Uludağ'da Karadeniz Ereğlisi civarında Safranbolu Cide güneyinde, Gümüşhane civarında, Reşadiye Niksar arasında ve Doğu Anadolu'da Elazığ yakınında 80 metre derinliğinde buzluk adı verilen mağaralar vardır. Trakya'da Kırklareli, Dubnisa, Su Çıktı mağara sistemi bulunur. Bu mağara sisteminin uzunluğu 456 ve 263 metredir ve ayrıca 125 x 30 x 75 metre boyutunda büyük bir salon da mevcuttur. İstanbul civarında Yarımburgaz Mağarası da bu mağaralar arasında sayılabilir. Ayrıca Gümüşhane ilinde çok sayıda mağara tespit edilmiştir. Diğer karstik çözülme şekillerinden biri de kazanlardır. Bunlara ait tipik örnekler Gaziantep batısında Araplar Vadisi boyunca tespit edilmiştir. 5.4 Karstik birikme şekilleri. Karstik alanlardan kaynaklanan suların bünyesinde çözünür halde kalsiyum bikarbonat bulunur. Bu suların buharlaşması ile karbondioksit ve kalsiyum karbonat açığa çıkmaktadır. Suların yayıldığı düzlüklerde ve yamaç eteklerinde gözenekli bir kireç taşı olan travertenler oluşmaktadır. Suların damladığı veya sızdığı mağaraların tavanlarında sarkıt, tabanlarında ise dikitler meydana gelmektedir. Karstik birikme şekillerinden olan traverten oluşumu en yaygın ve tipik olarak Antalya Ovası'nda bulunur. Buradaki travertenler basamaklar halinde 100, 195 ile 210, 250 ile 300 metre seviyesinde uzanır. Diğer önemli traverten oluşumu Denizli Pamukkale'dedir. Burada 400 metre yükseklikte birbirini izleyen sekiler ve bunun üzerinde havuzcuklar görülür. Sayfa 67. Buradaki traverten 36 derece santigrat civarında sıcaklığı olan ve litrede 2.2 gram çözünür halde kireç taşıyan bir fay kaynağının eseridir. Roma devrinde Hierapolis adı altında bir kaplıca şehri olarak önem taşımıştır. Burada traverteni oluşturan kaynağın debisi 40 metreküp dakikadır ve günde 30 metreküp traverten oluşturacak çözünür halde kireç içerir. Denizli civarında, Türkmen Ovası'nda, Bursa'da Uludağ'ın eteğinde ve Silifke'nin 130 kilometre kuzeybatısındaki Göksu Vadisi'nde 3 seviye halinde traverten depoları görülür. Ayrıca yurdumuzun birçok kesimlerinde de küçük ölçüde traverten, kalker tüfü oluşumları ve depolarına rastlanır. Mağaralarda yaygın olan şekillerden sarkıt, stalaktit, mağaranın tavan kesiminden bitki kökü veya buna benzer bir çıkıntı boyunca sızan suyun buharlaşması ile oluşur. Bunlar mağara tavanından adeta havuç şeklinde sarkar. Dikit, stalagmit ise mağara tavanından mağaranın tabanına damlayan suyun buharlaşmasıyla kirecin birikerek sütün halinde yükselmesiyle meydana gelir. Sarkıt ve dikitlere bütün mağaralarda sık sık rastlanır. Suyun bünyesinde bulunan çeşitli yabancı maddelere göre de çeşitli renk alarak son derece etkileyici görünüm sunar. 5.5 Jips Karstı. Sivas ile Zara arasında jipsli seri olarak bilinen arazilerinde jips veya alçı taşının erimesiyle dolin veya koyak şeklinde çukurlar oluşmuştur. Ancak jips üzerinde oluşan çözünme şekilleri kısa sürede tahrip olduklarından kireç taşlarında olduğu gibi pek fazla belirgin değildir. Çankırı Sivas çevresinde de jipslerin çözülmesiyle porko yağı denilen dolinler meydana gelmiş, bunların zamanla gelişmesiyle uvala ve polye boyutlarına ulaşan büyük çözülme çukurları ortaya çıkmıştır. Bu sahalardan çıkan kaynaklar genellikle acı tuzlu özelliktedir. 6. Türkiye'de buzul, glasiyel şekilleri. Kuverternlerde meydana gelen iklim değişmeleri, ülkemizin yer yer şekillenmesinde de etkili olmuştur. Günümüzden soğuk ve kurak olan son buzul devrinde, Batı Anadolu'da 2000 metreden, İç ve Doğu Anadolu'da karasallıktan dolayı 3000 ila 3200 metreden ve Karadeniz kıyı dağlarının kuzeye bakan yamaçlarının 2500 metreden yüksek kesimleri buzullarla kaplanmıştır. Anadolu'nun büyük bir bölümü rüzgar faaliyetlerinin etkin olduğu soğuk iklimin etkisi altında kalmıştır. Yağışların karalarda buzul haline dönüşmesiyle okyanusların seviyesi alçalmış, buna bağlı olarak da Ege ve Akdeniz'in seviyesi 125 metre alçalmıştır. Soğuk ve kurak olan buzul devrinde azalan buharlaşmaya bağlı olarak kapalı havzalardaki göllerimizin seviyesi yükselmiştir. Ayrıca son buzul devrinde sıcaklığın düşük olmasıyla buharlaşma azalmıştır. Bu nedenle yüksek dağlarda eriyen kar ve buz suları ile mevcut göllerimizin seviyesi yükselmiş, bazı kapalı havzalarımız göllerle kaplanmıştır. Bu seviye yükselmeleri şimdiki seviyeye göre Van Gölü'nde 70 ila 72 metre, Tuz ve Burdur göllerinde 110 metre, Acıgöl ve Eber göllerinde 35 metre, Akşehir Gölü'nde 42 metre olmuştur. Konya Ere ile arasında uzunluğu 100 kilometreye ulaşan ve genişliği 30 ila 40 kilometreye varan bir göl de meydana gelmiştir. Buzullar arası dönemde günümüze göre sıcaklık birkaç derece yükselmiş ve yağış miktarı artmıştır. Bu dönemde Anadolu'nun bir bölümü, özellikle Karadeniz kıyı kesimi, Akdeniz ikliminin etki alanına girmiştir. İşte yüksek dağlarımızı kaplayan buzulların aşındırmaları sonucu sirk ve tekne vadiler meydana gelmiştir. İç kısımlardaki göllerin yüksek seviyelerine göre dalgaların aşındırması ile falezler, yassı çakıllar, göl kıyılarında kumul sırtları oluşmuştur. Bu durum, soğuk ve kurak olan dönemde rüzgarların ve buna bağlı olarak dalga aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin etkin olduğunu göstermektedir. 6.1. Buzul aşındırma şekilleri, sirkler ve tekne vadiler. Yüksek dağlarımızda buzulların eriyerek hareket etmesiyle sirkler, sirklerden çıkan buzulların akarsu vadileri boyunca ilerlemesi sonucu da tekne vadiler oluşmuştur. Sirkler, Toros Dağları sisteminde batıdan doğuya doğru Bey Dağları, Sultan Dağları, Bolkar ve Ala Dağlar, Güneydoğu Toroslar'da Buzul ve İkiyaka Dağları'nda, Kuzey Anadolu'da Kaçkarlar'da, Giresun Dağları'nda, Doğu Anadolu'da Erzurum'un kuzeyinde Mescit ve Yalnızçam Dağları'nda, Süphan Ağrı Dağları'nda ve İç Anadolu'da Erciyes ile Marmara bölgesinde Uludağ'da bulunur. Bu dağlardaki buzul şekillerine kısaca değinelim. Buzul döneminin başlarında Erciyes'te lavların püskürmesinden dolayı buzullar fazla gelişmemiş, fakat volkanizma faaliyetlerinin durduğu ikinci buzul döneminde dağın üst kısmında oluşan buzul 100 metre kadar dağın zirve kesimini oymuştur. Dağın zirve kesiminden hareket eden buzullar yamaçlar boyunca 2200 metreye kadar inerek yer yer 2 kilometre uzunluğunda tekne vadiler açmıştır. Süphan Dağı'nın kraterine yerleşmiş 1,5 kilometre kadar uzunlukta bir buzul bulunur. Dağın kuzey yamacında da Hızır Gölü buzulu mevcuttur. Çok yüksek olan Ağrı Dağı'nın üst kesimi buzulla kaplanmıştır. Dağın krater çukurlarından çıkan 12 kadar buzul dili 3800 ila 3900 metreye kadar inmiştir. Doğu Karadeniz dağlarına gelince, Gümüşhane'nin 30 kilometre kadar güneybatısındaki Gavur Dağı'nda 12 tane büyük sirk vardır. Batıda Karagöl, doğuda Kaçkar Dağları arasında yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki alan buzullarla kaplanmıştır. Burada Karagöl kütlesinin kuzey yamacında hali hazırda göllerle kaplı çok sayıda sirk gelişmiştir. Kaçkar Dağları'nın kuzeye bakan zirve kesiminde adeta tesbih tanesi gibi dizilmiş sirkler, sirklerin önünde 2000 metreye kadar sarkan geniş glasyal vadiler bulunur. İspir-İkizdere arasındaki Dilek, Ovid Dağı'nda çok sayıda sirklerin yer aldığı buz topografyası şekilleri görülür. Toroslardaki Barla, Davras ve Dede Göl dağlarında 2100 ila 2200 metrenin üzerindeki alanlar buzullar tarafından kaplanmış ve bunun sonucu olarak çok sayıda sirk ve küçük glasyal tekne vadiler oluşmuştur. Akşehir Eber Gölü'nün güneyinde uzanan Sultan Dağları'nın kuzey yamaçlarında 2000 metrenin üzerindeki karstik çukurlara buzulların yerleşmesiyle küçük sirkler oluşmuştur. Bolkar Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarındaki dolinlerin içerisine yerleşen buzulların aşındırması ile sirkler meydana gelmiştir. Niğde Aladağlar'dan çıkan buzullar Ecemiş Koridoru'nun kenarlarına kadar inerek tekne vadiler açmıştır. Doğu Anadolu'da Erzurum'un 50 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Mescid Dağı da iki kez buzullaşmaya uğramıştır. Dağın kuzey ve kuzeydoğuya bakan yamaçları üzerinde 7 göller sirki içinde basamaklar halinde dizilmiş 7 adet sirk mevcuttur. Bu dağ kalınlığı 150 ila 200 metre, genişliği 2 kilometre ve uzunluğu 3 ila 5 kilometre arasında değişen buzulla kaplanmıştır. Uludağ'ın kuzeydoğuya bakan yamaçları üzerinde 2200 ila 2300 metre arasındaki yükseklikte en az 9 adet sirk teşekkül etmiş ve bu sirklerden çıkan buzullar kuzeye doğru ilerlemiştir. 7. Yapıya bağlı yüzey şekilleri. Ülkemizde tortul tabakaların eğim durumu ve aşınmaya karşı gösterdikleri direnç, yöresel olarak topografyanın şekillenmesinde etkili olmuştur. Aşağıda tabakalı yapılar üzerindeki topografya örnekleri üzerinde çok kısa olarak bilgi verilecektir. 7.1. Yatay yapı üzerindeki şekiller. Türkiye'nin 3. jeolojik zamanının son devrine Neojen ait yatay olarak uzanan kireç taşı, marn, kil, kum taşı tabakalarının nöbetleşe istiflendikleri sahalarda görülmektedir. Buralarda kireç taşı ve çimentosu kuvvetli olan kum taşı tabakaları, marn tabakalarına göre aşınmaya karşı dirençli olduklarından vadiler kenarında kornişler yani diklikler oluşturur. Kireç taşı tabakaları üzerinde ise geniş düzlükler görülür. Bunlara ait tipik örnekler Menderes'in kollarından olan Banas Çayı Havzası'nda, Sivas Meraküm Yaylası'nda, yer yer Taşeli Platosu'nda, İç Anadolu Cihanbeyli Platosu'nda, Malatya Dolaylarında, Akçadağ Darende arasında bulunur. 7.2. Eğimli yapı üzerindeki topografya. Tortul tabakaların bir yöne doğru eğimlenmesiyle oluşan monoklinal topografya örneklerine Adana Ovası ile Toros Dağları arasında Taşeli Platosu'nun güney kesiminde, Meriç Havzası'nın kuzeyinde, Yıldız Dağları'nın güney etekleri üzerinde, Çanakkale Boğazı civarında, Porsuk Vadisi'nde, Muş Ovası'nın kuzey doğusunda, Malatya'nın güney ve güney doğusunda, Yeşilyurt kasabasının doğusunda Çoruh Vadisi ile Tortum Gölü arasında rastlanır. Ayrıca Gür'ün Uzunyayla arasında Karaburun İzmir'de görülür. Bu sahalarda kireç taşlarına göre aşınmaya karşı az direnç gösteren marn ve kum taşı tabakaları üzerine kurulan akarsular kolayca yataklarını aşındırarak tabaka eğimi boyunca doğrusal uzanış gösteren oluklar açmışlardır. Subsekant depresyon. Bu oluklar boyunca sert tabakalara özellikle kireç taşlarına uyan kısımlarda tabaka eğimine uygun diklikler kuesta şekillenmiştir. 7.3. Kıvrımlı yapı üzerindeki şekiller. Antiklinal ve senklinallerden oluşan kıvrımlı yapının olduğu Siirt güneydoğusunda Hazro ve Tortum Gölü civarında görülür. Buralarda tabakaların aşınmaya karşı gösterdikleri dirence ve akarsuların kuruluş özelliklerine bağlı olarak topografya şekillenmiştir. Şöyle ki, akarsu ağı kurulduktan sonra kıvrılmanın meydana geldiği Siirt ve Tortum Gölü civarında antiklinaller akarsular tarafından parçalanmış, hatta aşınmanın ilerlemesiyle antiklinallere göre alçakta bulunan sahalar üstte tünemiş senklinal kalmışlardır. Hacertun Dağı'nda ise kubbe yapısı gösteren sahanın üstüne kurulan akarsuların yumuşak tabakaları aşındırması ile sert tabakalar dağın etrafını çevreleyen diklikler oluşturmuştur. Antiklinal veya Domun tepesinin açılması ile altta bulunan yaşlı araziler yüzeye çıkmıştır. 7.4 Faylı yapı üzerindeki topografya. Faylanmanın oluşturduğu ve yer yer genç fay dikliklerinin yer aldığı topografya, Kuzey ve Doğu Anadolu fayları boyunca, Batı Anadolu'da, göller yöresinde, Erzurum-Pasinler-Horasan Havzası'nın kenarlarında ve Mersin'in batısında, Kuzey-Doğu-Güney-Batı yönünde uzanan Ecemiş Koridoru'nda görülür. Bu yapı, diğer tektonik kökenli olukların çevrelerinde de bulunur. Faylı yapıların yaygın olduğu diğer bir saha Ege kıyılarıdır. Buralarda faylanma sonucu çöken olukları çevreleyen yüksek sahalar ve fay diklikleri, akarsular tarafından şiddetli olarak parçalanmış ve havzayı çevreleyen sahalar son derece arızalı bir görünüm almıştır. Tektonik kökenli havza ve olukları sınırlayan fayların çoğu diri özellikte olup, zaman zaman depremlerin meydana gelmesine de neden olmaktadır. Bu sahalar aynı zamanda sıcak su ve diğer kaynakların çıktığı kuşaklara uymaktadır. Bu topografyaya ait örnekler kitapta ova ve havzalar başlığında verildiği için burada ele alınmayacaktır. Ülkemizin topografik özelliklerinin her türlü ekonomik faaliyetler üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Bunlar 1. Çökme sonucu oluşmuş oluklardaki alüvyal ovalar ülkemizin önemli tarım alanlarıdır. Bozkırlar önemli ekmek torbamızdır. Karadeniz tabanından alınan tortul örneklerin analizinden, denizin 25 bin yıl kadar önce tuzlu su ortamından tatlı su ortamına geçtiği saptanmıştır. Bu durum, son buzul döneminde Akdeniz'in seviyesinin düşmesi ve Karadeniz'in fazla sularının boğazlar vasıtasıyla sürekli olarak Ege ve Akdeniz'e akmasıyla ilgilidir. 10 bin yıl kadar önce başlayan ve 7 bin yıl kadar devam eden dönemde ise, Akdeniz'in seviyesi yükselerek İstanbul Boğazı vasıtasıyla bağlantı kurmuştur. Bu olay tedrici olarak Karadeniz'in tatlı su ortamından tuzlu su ortamına geçmesini sağlamıştır. Bu safhaya Karadeniz'in mediteranizasyonu veya Akdenizleşme devresi denilir. Denizdeki tatlı su flora, bitki ve fauna hayvanının yerini tuzlu su fauna ve florası almaya başlamış ve günümüzden aşağı yukarı 3000 yıl kadar önce Karadeniz bugünkü durumuna kavuşmuştur. Karadeniz'in tuzlu su ortamına kavuşması, daha önce tatlı suda yaşayan canlıların ölmelerine ve bunların da ayrışmaları ile kükürtlü hidrojen gazının oluşmasına neden olmuştur. Su dolaşımının olmadığı 200 metreden derin sularda canlı hayat yoktur. Başka bir anlatımla, Karadeniz'de hayatı sağlayan oksijen 100 ila 200 metre derinlikteki su sütununda bulunur. Bu kuşaktaki fitoplankton, zooplankton ve balıklar denizdeki canlı ortamı oluşturur. Bu su sütununun altında H2S ile zehirlenmiş olan ve fakat mineral ve organik maddeler bakımından zengin su kütlesi bulunur. İşte Karadeniz'de canlı ortamının zengin olması, bu zehirlenmiş olan su kütlesinden bol miktarda organik ve inorganik besin maddelerinin hasıl olmasıyla ilgilidir. Genel olarak Karadeniz'de birim saha itibariyle okyanuslardan iki misli daha fazla balık ve diğer canlılar yaşamaktadır. Ne var ki son yıllarda yapılan bilinçsiz ve aşırı miktarda balık avlanması ve başta kirli tuna sularının denizi kirletmesi Karadeniz canlı hayatını bir hayli fakirleştirmiştir. Hali hazırda da Karadeniz tabanında hem Türkiye'yi çevreleyen diğer denizlere hem de okyanuslara göre hızlı bir tortullaşma veya malzeme birikmesi devam eder. Karadeniz suyunun özelliklerine bakıldığında denizin orta kısmında yüzey sularının tuzluluğu 18%'dir. Akarsuların ağızlarında ise daha düşüktür. Yüzeyden alta doğru ise tuzluluk oranında da önemli değişmeler tespit edilmiştir. Nitekim 200 metre derinlikte tuzluluk 22%'ye, 2000 metre civarında ise 22.4%'e ulaşır. Mevsimlik sıcaklık değişmeleri Karadeniz'de bir hayli yüksektir. Bu değişme Kırım kıyılarında 29 ila 30 derece santigrat iken Güneydoğu kıyılarında 30 derece santigratı aşar. Kış ortasında Karadeniz'in orta kesiminde 6 derece santigrat olan sıcaklık, kuzeyde 0 derece santigrat ile 1 derece santigrata düşer. Yazın ise Anadolu kıyılarında sıcaklık 20 derece santigratın üzerine çıkar. Sayfa 79. Karadeniz'de genel olarak Anadolu kıyılarında batıdan doğuya doğru kıyı takip eden bir akıntı mevcuttur. Bu akıntı doğuda kıyının uzanışına paralel olarak kuzeye doğru yöneldikten sonra İstanbul Boğazı'na ulaşır. Ayrıca Zonguldak açıklarından kuzeye, Kırım Yarımadası açıklarından itibaren güneye doğru yönelen diğer akıntılar da mevcuttur. Karadeniz kıyılarının özelliğine gelince, Türkiye sınırlarında 1795 kilometre uzunluğa sahip Karadeniz kıyısı genel olarak Pasifik tipindedir. Bu bakımdan kıyı şeridi dar ve çoğu yerde falezlidir. Karadeniz kıyılarına genel olarak bakıldığında, Ünye ile doğuda Sarp arasında kıyı şeridi bir iki istisna dışında genel olarak yüksektir. Hemen hemen her yerde yalıyarlar, falezler uzanır. Bilhassa Hopa-Sarp arasında yalıyarların yüksekliği 20 ila 30 metrenin üzerindedir. Karadeniz kıyısının kuzey bölümünde Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları yer alır. Doğuda Terme'den başlayarak batıda Sinop'a kadar uzanan kıyıda özellikle deltalar boyunca alçak plajlı kıyılar yer yer görülür. Bu kesimde Sinop Yarımadası tombola durumundadır. Burada Boztepe yüksek kütlesi Sinop'un bulunduğu yere bağlanmıştır. Bafra Deltası'nın batısından başlayarak Karadeniz Ereğlisi'ne kadar olan sahada yine yüksek kıyılar yer alır. Ancak akarsuların döküldüğü koylarda ince bir plaj görülür. Bu kesimde en geniş plajlı kıyı Cide batısında uzanır. İstanbul Boğazı'nın doğu ve batısında uzanan kıyılar ise oldukça sarp ve muntazam falezler halindedir. Ancak yer yer yeni birikme şekilleri olan küçük kıyı ovaları bulunur. Aynı durum Trakya kıyılarında da devam eder. İğneada Limanköy arasında vadi ağızlarında küçük koylar ve plajlar bulunur. Karadeniz kıyılarında görülen koylar, plajlar ve küçük kıyı ovaları genel olarak deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda alüvyonların birikmesiyle oluşmuştur. Plajların yaygın olduğu kesim Sakarya Deltası ile Kilyos-Terkos arasında uzanır. Burada Durusu, Terkos Gölü bir alüvyel kıyı set gölü özelliğindedir. 8.2 Marmara Denizi. Kıtasal bir kabuk üzerinde bulunan Marmara, küçük bir iç deniz niteliğindedir. Miyosen, Sarmasyen Denizi'nin bir kalıntısı olarak değerlendirilen bu deniz, günümüzdeki şeklini neojende oluşan dikey tektonik hareketler sonucunda kazanmıştır. Şöyle ki, batıda Mürefte'nin doğusundan başlayarak doğuya doğru Marmara'nın tabanında uzanan Oluk ile bunun doğusundaki İzmit Körfezi, Sapanca Gölü, güneydeki Gemlik Körfezi ve doğusundaki İznik Gölü'nün yer aldığı oluklar çökme sonucu oluşmuştur. Yüzölçümü yaklaşık 11.350 kilometre olan Marmara Denizi'nin İzmit ila Gelibolu arasında doğu-batı yönündeki uzunluğu 278 kilometre, Tekirdağ ile güneydeki karşı kıyı arasındaki genişliği ise 74 ila 76 kilometre kadardır. Marmara'nın kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan oldukça derin bir oluk uzanır. Marmara'nın en derin kesimini oluşturan bu olukta, üç çukurun derinliği batıdan doğuya doğru 1112 metre, 1220 metre ve 1238 metredir. Güneyde ise derinliği 100 metreyi aşmayan ve oldukça geniş bir alan kaplayan kıta sahanlığı uzanır. Bu oluklardan aynı zamanda Kuzey Anadolu Fayı geçer. Marmara Denizi'nin kıyı özelliklerine gelince, İstanbul-Tekirdağ arasında kıyı falezli ve yüksek tiptedir. Buradaki büyük ve küçük çekmece gölleri, akarsular tarafından kazılan vadilere denizin sokulması ve daha sonra körfez ağızlarının kıyı setiyle kapanması sonucu oluşmuştur. Nitekim derinliği 20 metreyi, yüzölçümü 14 kilometreyi bulan Küçükçekmece Gölü bir kıyı seti gölü olup koyun ağzının kumullarla dolması ile meydana gelmiştir. Derinliği 1,5 metre ve yüzölçümü 10 kilometreyi bulan Büyükçekmece Gölü de deniz basmasıyla bugünkü duruma gelmiştir. İstanbul-İzmit arasında falezli yüksek kıyı boyunca yer yer fay diklikleri uzanır. Güney ve doğudaki kıyılar ise Yarımada ve Körfezlerin varlığından dolayı girintili çıkıntılıdır. Burada ada halinde olan Kapıdağ kütlesi bir tombola ile karaya bağlanmıştır. Yarımadanın batısı dar olmasına rağmen devamlı plajlar uzanır. Erdek Körfezi'nden Karabiga'ya kadar alçak kıyılar, Karabiga-Lapseki arasında gerintili çıkıntılı yüksek kıyılar vardır. Boğazlara gelince, İstanbul Boğazı 29,9 kilometre uzunluğundadır. Anadolu yakasındaki kıyının uzunluğu 35 kilometre, Rumeli yakasındaki ise Haliç kıyıları ile birlikte 55 kilometredir. Genişliği kuzeyde Fenerler arasında 3600 metre, en dar yeri Anadolu ve Rumeli hisarları arasında 698 metredir. Derinliği 50 metreyi aşan boğazda en derin kesim Kandilli Bebek arasında 120 metredir. Özellikle Güney Ege Denizi depremler yönünden de son derece aktiftir. Güney Ege'de gerek tarihi çağlarda gerekse günümüzde zaman zaman şiddetli depremler olmaktadır. Ege'nin yer hareketleri yönünden aktif olması Girit Adası'nın altından Ege ve Anadolu kütlesinin altına doğru Afrika levhasının sokulması ile ilgilidir. Bu sokulma hareketi magmanın hareketli olmasından ileri gelmekte ve magmada enerjinin birikmesine neden olmaktadır. Ege Denizi günümüzden yaklaşık olarak 20 bin yıl kadar önce son buzul döneminde deniz seviyesi 125 metre kadar alçalmıştır. Bu derinliğe kadar olan kısımlar kara haline gelmiş ve akarsular yataklarını Ege'nin alçak seviyesine göre kazmışlar ve yataklarını geriye doğru aşındırmıştır. Deniz seviyesinin tedrici olarak yükselmesiyle başta akarsu vadileri ve grabenler denizle kaplanarak yerine göre koy ve körfez halini almışlardır. Boğulan bu sahalar akarsuların getirdiği alüvyonlarla dolmaya başlamış ve daha önce belirtilen deltalar oluşmuştur. Ancak Ege Denizi'nin çok genç olmasından dolayı akarsuların getirdiği alüvyonlarda körfezlerin dolması ve dalgalarla kıyıların işlenmesi için yeterli zaman geçmemiştir. Bu nedenle Ege kıyıları çok girintili çıkıntılı olma durumunu önemli ölçüde muhafaza etmiştir. Genel olarak Ege kıyısındaki yarımadalar horstlara, koy ve körfezler graben sahalarına tekabül eder. Ege kıyılarına gelince, Çandarlı ve Gekova körfezleri arasındaki kıyı enine yapılı veya Atlantik tipindedir. Karaburun ve Çeşme yarımadalarında kuzey-güney yönlü uzanan kırıklara bağlı olarak aynı doğrultuda uzanan körfezler bulunur. Edremit körfezinin kuzeyi Gökova ve Samsun dağlarının kıyıları fay hatlarına uyduğu için çok diktir. Menteşe, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye körfezi kıyıları boyunca çeşitli kıyı tipleri görülür. Bu kıyılarda tektonik, karstik, akarsu aşındırma ve biriktirme şekillerine göre oluşmuş karmaşık kıyılar bir arada bulunur. Ege'ye has olan bu kıyı tipini menteşe tipi kıyı olarak tanımlamak uygun düşer. Ayrıca deltaların ağızlarında ve koylarda plajlar ve kıyı kordonları da uzanır. Ege Denizi'nde iki ana akıntı sistemi mevcuttur. Bunlardan biri Anadolu kıyıları boyunca güneyden kuzeye doğru ilerleyen tuzlu su akıntısıdır. Diğeri ise Çanakkale Boğazı'ndan Ege'nin batısına doğru ilerleyen az tuzlu su akıntısıdır. Bu şartlara bağlı olarak Edremit Körfezi'nde tuzluluk %38,5, Çanakkale Boğazı ağzında ise %33'tür. Buna karşılık denizin batısında Çanakkale Boğazı'ndan gelen az tuzlu suların mevcudiyetine bağlı olarak tuzluluk binde birkaç nispetinde düşer. Deniz suyu sıcaklığı ise kuzeyden güneye doğru tedricen artar. Ağustos ayında Kuzey Ege'nin su sıcaklığı 23 derece, Girit Adası civarında 24,5 dereceye ulaşır. Şubat'ta kuzeyde sıcaklık 10 derece, Girit Adası'nda 15 derece dolayındadır. Ege Denizi'nin kuzey kesiminde Kaz Dağı'ndan gelen kaynakların Edremit Körfezi'nde denize karıştığı yerlerde su sıcaklığı birdenbire düşer. Derinlikle sıcaklık değişmesine bakıldığında 300 metreden sonra dibe kadar olan derinlik dahilinde sıcaklık 13 derecede sabit kalır.